Ayrım 1. Seslendiren Mahmut Nedim Dedecan. Künye. Jack London, Büyük Serüven. Oda Yayınları. 1. basım Aralık 1979. Büyük Serüven. Jack London'ın romanı. Türkçesi Esat Nermi. Düzelti Olcay Göçmen. Nurten Satar. Kapak Mustafa Delioğlu. Kapak filmi Ebru Grafik. Kapak basımı Basım Sanayi Merkezi. Cilt Günsan Cilt Evi. Ünal Matbaasında dizilip basılmıştır. Oda Yayınları. Baba Ali Caddesi Sıhhiye Apartmanı 193 Cağaloğlu. Haberleşme posta kutusu 57. Sirkeci İstanbul. Telefon 27-39-53. Sayfa 7.
O bahar sabahı Francis Morgan birbirini izleyen olaylardan bir türlü baş alamamıştı. Günün birinde bir insan zamanın ötesine geçerek kendisini Latin Amerika'da ortaçağ heyecanlarıyla renklenmiş, aşırı duyarlı bir melodramın ortasında buluverdi dersek Francis Morgan'ın durumunu anlatmış oluruz. Bu arada yazgısı da bir anda değişivermişti. Gece hayli ileri saatlere kadar sürmüş bir bridge partisinin doğal sonucu olarak sabah geç kalkmış, yataktan çalışma odasına, babasının zamanından bu yana adam akıllı dal budak salmış işini yürüttüğü, aşırı konforlu odasına, giderken meyve ve ekmekle kahvaltısını da hayli geç yapmıştı. Genç Francis Morgan, birkaç milyonluk bir servetin mirasçısıydı. Fazla gösterişli koltuğuna yerleşerek, Panama'da Culebra geçidinde baş gösteren yeni bir toprak kaymasını bildiren Sabah gazetesine göz gezdirdi. Biz Morganların böyle şeylerden kaygılanacağımız doğrusu hiç aklıma gelmezdi, diyerek esnedi. Bu gidişte benim için de şişmanlamak tehlikesi var galiba. Sen ne dersin Parker? Yaşlıca uşak hemen cevap vermedi. Net bir cevap verebileceği elverişli bir sessizliğin oluşmasını bekledi. Ah, elbette Bay Morgan, elbette, dedi hızlı hızlı. Yani Bay Morgan, şu sıralarda siz tam kıvamında formdasınız. Yok canım, ben şişman filan olmam, olamam. Bak yumuşamasına yumuşarım, bunu inkar edecek değilim. Ne dersin Parker?
Evet Bay Morgan. Hayır Bay Morgan. Yani hayır demek istiyorum Bay Morgan, hiç değişmediniz. 3 yıl önce üniversiteden çıkıp geldiğinizde nasılsınız, yine öylesiniz. Bu avare hayat, dedi Francis gülerek. Benim işimden kaynaklanıyor Parker. Parker tüm dikkatini toplayarak baktı. Ne var ki efendisi, birden derin düşüncelere dalmıştı. Sanki olağanüstü önemde bir sorunu çözümlemeye uğraşıyormuşçasına parmaklarını yeni bıraktığı ince bıyıkları üzerinde oynatıp duruyordu. Birden Parker dedi. Ben balık tutmaya gidiyorum. Emredersiniz Bay Morgan. Birkaç olta ısmarlamıştım. Onları takıp buraya getir de bir deneyeyim. İçimden şöyle bir 14 günlüğüne ormanlara gitmek geldi. Biraz bunu yapmak zorundayım. Yapmazsam korkarım şişmanlayıp tüm soy sop ağacımı lekeleyeceğim. Sir Henry şu atamız olan... Asıl Sir Henry'i korsan oğlanı anımsadın mı? Elbette Bay Morgan. Serüvenlerini okumuştum. Francis gülerek, dar ağacında ölmemiş olması doğrusu şans dedi. Koca bir aileyi okurdu. Bu ailede tek kara leke de o. Demek istediğim şu. Onu inceden ince irdeledim. Hep formundaymış. Öldüğü zaman bile yine dalyan gibiymiş. Çok şükür ki öyleymiş. Kalıtım yoluyla bizlere geçen iyi bir nitelik bu. Biz Morganlar, gerçi onun hazinesini bir türlü bulamadık. Ama bizlere bıraktığı şu ince uzun beden yapısı yok mu? Bende bir çuval yakuttan daha değerli. Bir an oluşuveren sessizlikte Parker ortadan yok olurken Francis Panama'ya ilişkin habere dalmıştı. Trafiğin ancak 3 haftada açılabileceğini okuyordu. Telefon çaldı. Yüksek uygarlığın sinir sistemi aracılığıyla ilk iskandilini yapıyor ve Francis Morgan'la bağlantı kuruyordu. Francis telefonda iyi ama sevgili bayan Carruthers diye itiraz etti. Eğer ille de bir şeyler var diyorsanız bu birazcık yerel bir huzursuzluktan başka bir şey olamaz. Tampico petrollerinin üstüne yoktur. Herhangi bir spekülasyon söz konusu bile olamaz. En sağlam yatırım yeri. Hisselerinizi tutun elinizde. Piyango değil elbette. Tam tersine demir gibi sanayi girişimi. İsterdim ki keşke bu kadar büyük rakamlar oynamasaydı da hisselerinin tümünü tek başına ben satın alsaydım. Yalnız bizim tankerin değeri 1 milyondan fazla. Yol ve boru şebekemiz ise 5 milyondan çok eder. Hesapladık. Yeni kuyuların açılması 100 milyondan fazlaya patlayacak. Boru hatlarını bütün kentlere uzatmayı planlıyoruz. Şimdi tam sırasıdır. Bu işe para koymanın tam sırası. 1 veya 2 yılda göreceksiniz ki... Evet, evet. Rica ederim. Şimdiki borsa değeri için bir şey söylenemez. Size daha çok satın alın filan demedim. Ben de yapmıyorum bunu. Ama elinizdekini sıkı tutun. Sağlam. Hem de İngiltere Bankası kadar sağlam. Hayır, elbette. Henry'ye selamlar. Hem ona benim bir iki haftalığına geziye çıkacağımı söyleyin. Balık tutmaya gidiyorum. Haydi hoşça kalın. Siz Tampico petrolleri hisselerini elinizde tutmaya bakın. Eğer düşecek olursa çekinmeden biraz daha satın alın.
Ben de alacağım elbette. Sokakta bulunmuş para bu çünkü. Evet, elbette biliyorum ne dediğimi. Elbette. Hoşça kalın. Masanın üstündeki telgrafları önüne doğru çekip şöyle bir göz gezdirdi. Neler bildirdiklerini yumuşak bir ilgiyle anlamak istiyordu. Parker gıcır gıcır yeni oltalarla geri dönmüştü. Oltaların her biri küçük birer sanat eseri gibiydi. Francis koltuğundan fırlayıp telefonu bir yana itti. Her şeyi unutuvermişti. Yeni oyuncağını eline almış bir okul çocuğunun coşkusu içindeydi. Oltayı kırbaç gibi havada savurup vınlattı. Sonra sanki huysuz bir alabalık akıntı yukarı gidiyormuş da kendisi onu tutmaya çabalıyormuş gibi oltayı büyük bir özenle ağır ağır ve sessizce bir yukarı bir aşağı çekip bırakmaya koyuldu. Telefon yeniden çaldı. Francis kendini bu işe adam akıllı kaptırmış bulunuyordu. ''Sen bakıver şuna Parker'' dedi. ''Eğer yine o zevzek karılardan biriyse, hisse senedi lafı ediyorsa öldüğümü söyle ya da boğulduğumu. İstersen tüfüsten ölüm döşeğinde yatıyordu. Daha iyisi evlendi de. Ya da başka bir felaket buluver işte.'' Parker kendisine pek yaraşan o kibar tavrıyla ve çok hafif sesle yaptığı kısa bir konuşmadan sonra ''Bir dakika'' diyerek aygıtı öteki eline aktardı. Ve ''Bay Boscombe'' dedi. ''Sizinle konuşmak istiyorum.'' Bay Boscombe'un cehenneme kadar yolu var diye bağırdı Francis. Bay Boscombe diyor ki borsa işiymiş. Sizi topu topu bir saniyecik rahatsız edecekmiş. Pekala öyleyse. Francis oltayı özenle masaya dayayıp aygıtı eline aldı. Alo dedi. Evet benim Morgan ne oluyor? Bir süre dinledi. Sonra heyecanlanarak karşısındakinin sözünü kesti. Satmak mı? Ne satması? Aklımdan bile geçirmiyorum. Ama öğrendiğim iyi oldu. 10 puan yükselecek olursa hiç yükselmedi ya. Eğer yükselirse hepsini elinizde tutun. 1-2 yıl 200 puanda duracaktır. Hiç değilse Meksika hükümeti ayaklananların saldırısını durdurabildikçe. Eğer düşerse satmanız için ben size talimat veririm. Şimdilik ben balığa gidiyorum. Evet 14 günlüğüne. Evet 5 puan daha düşerse satın alın. Alın. Alabildiğiniz kadar. Evet elbette. Hoşça kal. Francis tepeden tırnağa heves kesilmiş halde oltasını el atarken yazgısı da Thomas Reagan'ın özel bürosunda fazla mesaiye kalmış ağlarını örmekteydi. Thomas Reagan, Meksika hükümetinin Tampico petrollerine ruhsat verme konusunda güçlük çıkardığı söylentisini bir takım gizli kanallardan yaydırmış ve bir yandan da hisse senetlerini satın almaları için simsarlarının çoğuyla görüş birliğine varmıştı. Şimdi de şirketin gelecekteki şansının ne olabileceğini gidip yerinde incelemiş bulunan kendi petrol uzmanlarının raporunu incelemekteydi. Bir güvenli elinde bir kartvizitle içeri girdi. Görüşmek için direten bir ziyaretçinin bulunduğunu bildirdi. Reagan kartvizite bir göz atıp bu bayağı dedi. Bu Cotat de Colon'lu Senor Alvarez Torres ise kendisiyle görüşemeyeceğimi söyleyin. 5 dakika sonra aynı görevli yine karşısındaydı. Bu kez üstüne bir şeyler yazılı bir kartvizit getirmişti. Reagan yüzünü ekşiterek yazılanları okudu. Çok sayın bay, Sir Harry Morgan'ın korsanlık günlerinden kalma hazinesinin nerede gömülü olduğunu tahmin ettiğimi söylememe izin vermenizi rica ediyorum. Alvarez Torres. Reagan olmaz dercesine başını salladı. Memur kapıdan çıkmak üzere dönüp yürümüştü ki arkasından seslendi. İçeri alın, derhal. Reagan yalnız kalınca kafasında birden parlayıveren yeni buluşundan dolayı gülümsedi. Köfte hora bak, diye mırıldandı. Ve yaktığı sigarasından bir nefes çekti. Eski kurtlarla aşık atacağını sanıyor. İyi bir kötek istiyor anlaşılan. Bunu da şu saçı ağarmış Thomas Reagan'dan yemeli. Senor Alvarez Torres'in İngilizcesi üstündeki son moda mevsimlik giysisi gibi kusursuzdu. Her ne kadar yüzünün soluk buğday rengi, Latin Amerika asıllı olduğunu belli ediyor ve kara gözleri İspanyol kanının yerli kanıyla karışmasından pek saf kalamadığını gösteriyorsa da yine de Thomas Reagan'ın karşısında görmek isteyeceği gibi kusursuz bir New Yorkluydu. Nice çabalardan ve yıllar süren aramalardan sonra Henry Morgan'ın korsan altının anahtarını sonunda buldum dedi. Altınlar sivrisinek koyundandır. Yani sizin anlayacağınız İrlandalı deniz kulağından 1 mil kadar ötede. Buraya en yakın kent Bocos del Toro ve ben bu kente doğdum. Sonradan öğrenimimi Paris'te yaptıysam da bölgeyi avucumun içi gibi bilirim. Küçük bir gemi yeter. Giderler hiçbir şey tutmayacaktır. Ya dönüşümüz ne para. Koca bir hazine.
Senor Torres artık daha fazla konuşmama heyecanım engel oluyor dercesine gösterişli bir jestle birden sustu. Ne var ki Thomas Regan Çetin Ceviz'di. Çetin Cevizlerle iş yapmaya da alışkındı. Karşısındakine gerekli bütün bilgileri söyletmek için duruşmaya çıkmış bir savcı gibi sorguya başladı. Senör Torres dünler nazi bir havayla "Evet" dedi. İtiraf etti. "Doğrusu biraz dardayım. Nasıl diyeyim? Bu iş için gerekli sermayem yok." "Yani para istiyorsunuz." Borsacı işin aslını böyle ortaya dökünce karşısındaki de süngüsü düşük bir teslimiyetle başını öne eğdi. Sorgu sırasında daha birçok şey itiraf etti. Bir defa Bokos del Toro'dan çıkalı çok olmuştu. Oraya dönebileceğini de hiç ummuyordu. Ama eğer bir anlaşma yapılırsa o zaman elbette dönmeyi düşünecekti. Ancak Regan fazla uzatmadı. Celladın zavallı bir hükümlünün işini bitirmesi gibi kısa kesti. Alvarez Teres'e ödenmek üzere bir çek yazdı. Adam çeke bir göz atınca $1000 yazılı olduğunu gördü. "Bakın," dedi Regan. "Benim planım şu. Anlattıklarınızın tek sözcüğüne bile inanmış değilim. Ama genç bir dostum var benim. Doğrusu pek severim keretayı. Kent yaşamı ona pek iyi gelmiyor. Anlıyor musunuz? Sağlığı, servetinin ve ruhunun kurtuluşu açısından hazine aramak için yapılacak böyle bir geziden daha uygun bir şey düşünülemez. Biraz serüven, biraz temiz hava, biraz bedensel zorlamalar ve biraz... Beni anlıyorsunuz sanırım." Alvarez Torres evet dercesine başını salladı. "Size gerekli olan para," diye Regan sürdürdü. "Bir yolu onun ilgisini uyandırmaya deneyin. Bu binlik zahmetleriniz içindir. Eğer onda Morgan'ın altınlarını aramak üzere yola çıkacak kadar ilgi uyandırırsanız 2000 daha alacaksınız. İlgisi çok fazla olur da oralarda 3 ay kalırsa 2000 daha. 6 ay kalacak olursa 5000. Babasını tanırdım. Arkadaştık, ortaktık. Evet, hatta kardeş gibiydik diyebilirim. Oğlunu doğru yola itebilmek için doğrusu ne yapacağımı bilemiyordum. İşte böyle. Buyurun şimdilik şu binliği alın." Titreyen parmaklarıyla Senor Alvarez Torres çeki alıp avucunda buruşturdu. Sonra açıp düzledi. "Alıyorum. Ben. Ben." diye coşkuyla kekeledi. "Ne diyeyim? Uzun lafın kısası emrinizdeyim." 5 dakika sonra gitmek üzere kalktığında oynaması gereken rolü iyice öğrenmiş ve Morgan hazinesini daha inandırıcı kılacak düzeltmeleri güzelce belirlemiş bulunuyordu. Ama yine de konuşmadan duramadı. Fakat bu işin en tuhaf yanı Bay Regan, gerçek oluşu. Anlatacaklarım için yapmamı istediğiniz değişiklikler kulağa daha hoş, akla daha yakınmış gibi geliyor. Ama ne olursa olsun aslında gerçek bütün bunlar. Bana gerekli olan para, sizse bu konuda olağanüstü derecede lütufkar davrandınız. Buna karşı ben de elbette elimden geleni yapacağım. Bugüne dek birçok kuraki inceledim. Bunlardan halkın haberi yoktur. Ama çok eskiden beri ailemin elinde bulunan belgelerdi. Ailemden birçok kimse bunlarla hazineyi aramak için yıllarını harcamıştı. Ama hiçbir sonuç alamadı. Hepsi de doğru izler üzerindeydi. Ne var ki hazinenin tam yerini bulamadılar. Çünkü eski kurakilerde bu yer bile bile yanlış gösterilmişti. Ben bunları uzun uzadıya gözden geçirdim. Ve sonunda düğümü çözdüm. Eski korsanlar haritalarını yaparlarken hep bu hileye başvurmuşlardır. Bunlar Thomas Regan'ın ne anlayabileceği ne de dinleyebileceği şeylerdi. Yine de hoşgörülü bir havayla gülümsedi. Ne var ki içinden karşısındakinin her sözünün yalan olduğunu söylüyordu. Senor Torres daha yeni gitmişti ki Francis Morgan'ın geldiğini bildirdiler. Francis selam verdikten sonra "Danışmak için geldim," dedi. "Balık tutmak üzere bir gezintiye çıkmaya karar vermiştim. Ama ilkin size bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor Tampico petrollerine?" "Ne mi oluyor?" Regan az önce kendi düzenlediği işe çok başarılı, yapmacık bir şaşkınlık göstererek "Tampico petrollerine mi?" diye sordu. "Yükseldi. 2 puan. Bunu mu merak ettin?" "Evet. Sizce bu işe bir bitiyenin yok mu? Gerçek bir değer değişimi bu. Laf aramızda hali de yüksek. Farkında mısınız?" Regan evet dercesine başını salladı. "Hali yüksek. Gerçek bir değerlendirme oluverdi. Ama bakın, bu kuru yükselmesinin ardında bir spekülasyon yok mu sizce? Babasının orta, aklaşmış saçları, bin bir fırıldağın kaynaştığı alnını örten adam olumsuzca başını salladı. "Ah," dedi. "Belki de yalnızca geçici bir şeydir. Ama gerçek bir yükselme de olabilir. Ama ne çıkar bundan? Kimseye zarar yok ki. Siz ne diyorsunuz?" Francis, hoşnut bir havayla "Evet," dedi. "Çok da iyi olabilir elbette. Nitekim iyi haberler aldım. Regan öylesine iyi ki, bir duysanız havaya sıçrarsınız. Bütün dostlarıma dediğim gibi, Tampico'dan daha sağlam başka bir şey olamaz. Halkı böyle bir işe ortak etmek aslında büyük aptallık. Ama ne ilersiniz? İşin boyutları benim gücümün çok üstünde. Babamdan bana kalan para tek başına buna yetmez. Kuşkusuz. Ama sermayeyi kastediyorum. Yatırımları değil. Hayır, benim iş yapabileceğim para yani. Elden çıktı mı hepsi? Diye sordu yaşlı adam. Genç adam bu soruya biraz kasılarak, hayır, birçoğu elimde henüz. Yanıtını verdi. Niyetiniz ne peki?
Ben de onu söyleyecektim. Düşerse satın alacağım. Tek kelimeyle sokakta bulunmuş para demek bu. Merakını pohpohlayıcı bir sevimlilikle gizlemeye çalışan ikinci adam sorusunu şöyle sordu. Aşağı yukarı ne kadar satın almak istiyorsunuz? Francis Morgan hemen yanıtını yapıştırdı. Elimdeki para ne kadarına yeterse. Size de söylüyorum Regan. Pırıl pırıl bir yatırım bu.
İnan Francis, hiçbir şeyle böylesine candan ilgilenmiş değilim. Ama bildiğim kadarıyla şunu söyleyebileceğim kanısına vardım ki durum iyidir. İyi de laf mı? İyiden çok daha fazla bir şey bu. İşin içinde kaç milyon varil bir saf petrolün söz konusu olduğunu kesinlikle söyleyecek durumda değilim. Ama şu kadarını size söyleyebilirim. Doğrudan doğruya bana ait kuyuların yalnızca birinden ve bu ay günde 27 bin varil üretim yapıldı. Ve petrol hala aynı tempoda fışkırıp durmakta. Ancak takdir edersiniz. Bütün bunları size sır olarak anlatıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ama hiçbir zaman Tampico petrollerinin roket gibi havaya fırlamasını da istemem. O bakımdan kaygınız olmasın aslanım. İlkin boru hatlarını döşemeniz ve Meksika devrimini bozguna uğratmanız gerek. Ancak ondan sonra Tampico petrolleri hisse senetleri bir yükselme gösterebilir. Şimdilik gönül rahatlığıyla balık tutmaya gidebilirsiniz. Giderken de petrol sorununu kafanızdan silip atmalısınız. Regan sustu. Sanki ansızın aklına bir şey gelmiş gibi Alvarez'in kartvizitini alıp bakın dedi. Benimle konuşmak için kim geldi buraya biliyor musunuz? Sonra başka bir düşünce zihnine takılmışçasına kartviziti bir an elinde tuttu ve ekledi. Ne diye sadece alabalık avlamaya gitmek istiyorsun sanki? Bir değişiklikten başka bir anlamı yok bunun. Oysa burada avlanacak bambaşka bir şey var. Hem de değeri pek büyük. Baban her zaman korsan dedesiyle övünürdü. Her zaman kendisinin ona benzediğini söyler dururdu. Sendeki benzerlik ise babandan çok daha fazla. Francis gülümseyerek Sir Henry'e mi dedi. Ve elini uzatıp kartvizit aldı. O ihtiyar ergeli benim için de övünç kaynağıdır. Kartviziti okuduktan sonra soran gözlerle baktı. Çok derli toplu bir adam dedi Regan.
Sivrisinek koyunda doğduğunu ve elinde ailesinden kalma eski belgeler olduğunu söyledi. Ancak anlattıklarının tek sözcüğüne inanmış değilim. Üstelik bir serüvene atılmak ve burada pekala kazandığımdan başka hazineler aramak için de ne zamanım var ne isteyim. Francis, babam da böyle bir şeylerden söz ederdi, dedi. Ve aynı anda bakışlarında ihtiyar Morgan'ın inatçılığını andıran bir ışık belirdi. Ancak şimdiye dek kimse bu eski hazineyle ilgili bir şey bulamadı. Regan babacan bir tavırla böyle bir şeyi ağlamaya kalkışmak herhalde bir şeylere değer dedi. Bu Alvarez Torres ile bir çift söz etmek isterdim. Anlattıkları besbelli palavra. Ancak itiraf edeyim adam bende çok olumlu bir izlenim bıraktı. Eğer genç olsaydım, Francis onu nerede bulabileceğimi biliyor musunuz diye sorarken farkında olmadan yazgının Thomas Regan kılığında kendisine uzattığı ilmeği de boynuna geçirmiş bulunuyordu. Ertesi gün buluşma Reagan'ın bürosunda gerçekleşti. Senatör Alvarez Torres, Francis Morgan'ın yüzünü görür görmez afalladı. Ama hemen kendini toparladı. Ancak bu durum Reagan'ın gözünden kaçmamıştı. Gülümseyerek, hık demiş, ihtiyar korsanın burnundan düşmüş değil mi? Diye sordu. Evet, benzerlik gerçekten göze çarpıcı, diye Torres bir yalan kıvırdı. Daha doğrusu yalanımsı bir laf etti. Zira onu şaşırtan benzerlik Sir Harry Morgan'ın portresiyle ilgili bir benzerlik değildi. O anda aklına hem Francis hem de Sir Henry ile aynı benzerliğe sahip bir başka adam gelmişti. Francis genç ve saftı. Bunun böyle olduğunu kabul etmek gerekir. Eski ve yeni haritalar gözden geçirildi. Yine öyle rengi atmış mürekkep bir rengi atmış kağıtlara yazılı eski belgeler incelendi. Yarım saat sonra Francis yakalayacağı ilk balığın ya boğada ya da danada bunlar Sinico Deniz kulağında iki adaydı. Sudan çıkacağını bildiriyordu. Torres'in kanısına göre hazine bu adalardan birinde gömülüydü. Francis, hemen bu akşam trenle New Orleans'a gidiyorum dedi. Oradan kolona sefer yapan bir gemi bulurum. Dün akşam yatmazdan önce her şeyi inceden inceye düşündüm. Torres, ama kolondan sonra gemiyle gitmemelisiniz diye bağırdı. Hayvanla karadan belene gidin.
Orada çok daha ucuza bir gemi kiralayabilirsiniz. Hem oranın insanları koloninkinden çok daha namusludurlar.
Bence de doğru bu, dedi Francis. Zira oralarda arazi yakından görmek arzusunu hep içimden geçirip durmuşumdur. Ya siz Senör Torres? Siz de bu akşam gece treniyle gitmeye hazır mısınız? Yolculuğun bütün giderlerini bu durumda kuşkusuz ben üzerime alıyorum. Regan'ın gizli bir göz işareti üzerine Alvarez Torres hemen bir yalan daha kıvırdı. Ne yazık ki size ancak daha sonra katılabileceğim, Bay Morgan. Burada bitirmek zorunda olduğum bir takım ivedi işlerim var. Regan da daha sonra katılırsın ne çıkar dedi. Hem böylesi daha iyi. Yolu yitirdiğinde sana kılavuzluk eder. Madem ki artık işe koyuluyoruz, şu anda yapılacak en doğru iş bulacak olursak ganimeti nasıl paylaşacağımızı hemen kararlaştırmaktır. Francis doğru dedi. Siz nasıl düşünüyorsunuz peki? Regan varlığına hiçbir şekilde asla inanmamış olduğunu definenin bölüştürülmesinin işini çok dostça bir tavırla üstlenerek eşit paylarla dedi. Yarı yarıya. Francis Latin Amerikalı'ya demek ilk fırsatta arkamdan geleceksiniz dedi. Regan siz de herhalde ona yardımcı olursunuz değil mi? Elbette aslanım. Gerekirse Senör Torres'e küçük bir avans da vereyim mi? İyi olur. Francis ikisinin de elini sıktı. Şimdi içim rahatladı. Artık bir an önce gideyim de öteberimi toplayayım. Senör Torres bir süre daha Regan'ın yanında kalıp oynaması gereken rolün ayrıntılarını öğrendi. Görevi baştan sona dek bu Morgan'ı aksatmak ve engellemek olacaktı. Kısacası dedi Regan, bence onun bir daha geri dönmesine hiç gerek yok. Ne kadar uzun süre oralarda kalırsa sağlığı için o kadar iyi olacak.
Ayrım sonu, sayfa 17.